Sesli Ekonomi'den herkese merhaba. Ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfi İlmez.
Ekonomi gündemindeki gelişmeleri, finansal kavramları yıllardır CNBC ekranlarında Mahfi İlmez'le birlikte anlatıyoruz. Biz de modaya uyduk ve artık bir podcast'imiz var. Sesli Ekonomi başlıyor. Evet Mahfi abi, bugün kredi notlarını, kredi derecelendirme sistemini, kısacası reytingi konuşalım. Biliyorsun oynadıkları kritik rol nedeniyle reytingçiler ve reyting sistemi hep tartışıldı. Sadece bizde değil, dünyada da tartışıldı. Şimdi reyting sistemi küresel sermaye hareketlerinde önemli bir rol oynuyor. Biz beğensek de beğenmesek de. Borçlanan kurum ya da hükümetin borcunu zamanında ödeme kapasitesi ve riskler konusunda fikir veren başka bir enstrüman şu anda çok fazla yok. CDS'ler var, onları da konuşuruz. Ve reyting kuruluşları aslında bu not vermeyi de kendi kafalarına göre yapmıyorlar. Genellikle borçlanmak isteyen kurum ve ülke reyting kuruluşuna gidip değerlendir, derecelendir diye bir de üzerine para ödüyor. Dolayısıyla bunlar bu işi gelen talep üzerine yapıyorlar. Şimdi buradan hareketle reyting nedir? Sizden bir tanım alabilir miyim?
Reyting bir ülkenin, bir şirketin bir tarafsız kuruluş, tarafsız olduğu söylenen bir kuruluş tarafından kredi derecelendirilmesine tabi tutulması işlemidir. Yani bu belli bir sıralaması var bunun. Diyelim ki 100 puan üzerinden puanlanarak işte 90 alan var, 80 alan var, 70 alan var. Böyle bir sıralamayla, tabii bu benim dediğim böyle 90-100 olarak değil de harflerle ifade edilen bir derecelendirme sistemiyle bir belli bir dereceye oturtulması işlemi. Burada derece ne kadar yüksekse, harfler A sıralamasında 3A en yükseği, oraya ne kadar yakınsa o kadar iyi durumda demek. C'ye, D'ye, D default demek, yani iflas hali. Oraya ne kadar yakınsa da o kadar kötü demek. Dolayısıyla böyle bir değerlendirme sistemine rating deniliyor. Bu sadece şirketler, ülkeler için değil, aynı zamanda şirketlerin çıkaracakları tahviller vesaire için de yapılıyor.
Şirket aynı zamanda yerel yönetimler,
yerel yani yönetimler kamuda için, görmek evet, herkes lazım. Herkes için yapılıyor.
Şimdi bizim reyting geçmişimize isterseniz gelelim. Şimdi Türkiye'nin 33 yıllık bir reyting geçmişi var ama daha eskisi de var. Şimdi bu 33 yıl boyunca açıklanmış 33 yıl boyunca az da olsa bizim böyle mutlu olduğumuz zamanlar oldu. Ama var, genellikle evet. Biz bu işten yakındık, mutsuz hatta kızgın olduğumuz dönemler oldu bu reyting geçmişinde. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla resmi ilişkisi daha önce başlamış olabilir ama görünürde 92 Mayıs ayında S&P ile Moody's adlı kuruluştan not alarak başlamışız. Üstelik S&P'den aldığımız not da 3B'miş. Yani oldukça parlak bir not almışız. Evet. Şimdi normalde böyle parlak bir notla başlangıç yapan ülkenin grafiğinin yukarı gitmesi beklenir ama bizde öyle olmamış. Biz 2 yıl bile geçmeden 94 başında 3B'yi kaybetmişiz. Ondan sonraki 3 yıl boyunca bu not aşağı inip B artıya kadar gelmiş. Bizim tekrar o 3B'yi alabilmek için 2013 yılının Mayıs ayını beklememiz gerekmiş. Ondan sonra almışız. Fakat 3 yılda tekrar kaybetmişiz. 2016'da 2B'ye, yani spekülatif kategoriye, yatırım kategorisinden spekülatif kategoriye düşmüşüz. Yani tam 19 yılda aldığımız notu 3 yılda kaybetmişiz. Ondan sonra tekrar yavaş yavaş işte düşmeye başladı. Bir süredir artan bir not grafiğimiz var. Şimdi bunu şundan verdim. Aslında Türkiye'nin not geçmişi 92'de başlar ama Türkiye'nin not geçmişi aslında daha önceye gider. Ve o dönemde siz hazinede genel müdürünüz değil mi?
Müsteşar
yardımcısıydınız. Bir o hikayeyi anlatır mısınız bize?
Memnuniyetle. Şimdi önce izin verirsen şu demin senin söylediğin önemli şeye bir ilavede bulunayım. Şey açıklayabilmek açısından. Bu harflerle ifade ediliyor. 3A ile başlıyor. İşte D'ye kadar gidiyor.
Evet.
Yukarıdan aşağıya doğru. 3B burada yatırım eşiği denilen değerlendirme. 3B eksi. Eğer 3B eksinin altındaysanız veya 2B artıya mesela düşmüşseniz o zaman Amerikan emeklilik fonları kendi tüzüklerindeki hükümler gereğince oraya giremiyor. Oraya yatırım yapamıyor, borç veremiyor, para yatıramıyor. Dolayısıyla bu bir yatırım eşiği olarak kabul ediliyor. Bu rating işte Amerika'dan kaynaklı olduğu için tabii onların ölçülerine biraz da bakılıyor. Dolayısıyla hadisenin özü burada. Şimdi bizim ilk rating maceramız aslında 1980'lerde başladı. Yani Türkiye 1980'lerde yoğun bir şekilde Japonya'dan private placement adı altında borçlanma yaptı. Sonra yavaş yavaş Avrupa'ya açılmaya başladı. Bu borçlanmalar artmaya başladıkça da rating şirketleri Türkiye'yi biz sizi rate etmek istiyoruz. Yani kredi derecelendirmesine tabi tutmak istiyoruz diye taleplerde bulundular. Biz de zaten o zaman Amerikan piyasalarına girebilmek için, bu Yankee Bond Market denilen piyasaya girebilmek için bunu yapmak istiyorduk. 1990'lara doğru, 1989'da başladı bu görüşmeler. 1990'da Türkiye ilk reytinge tabi tutuldu. Üç kuruluş yaptı bunu. S&P, Moody's ve JCR. Evet. Japanese Credit Rating Agency yaptı. Ve biz bunların ikisinden 3B eksi aldık. Yani hani şey, Moody's'inki farklı ama hani aynı anlaşılır şey olsun diye söylüyorum. 3B eksi yatırım eşiğiydi. JCR'dan biz aslında A eksi bekliyorduk. JCR çünkü biraz daha bugünkü Fitch gibi düşünelim. Biraz daha bol not veren bir öğretmen gibiydi. Oradan A eksi bekliyorduk. Oradan da 3B geldi. Eksisi olmayan bir 3B geldi. Flat geldi. Orada biraz hayal kırıklığına uğradık. Fakat ben şimdi dönüp baktığım zaman Türkiye'nin o günkü ekonomik verileriyle bizim bunları almamız gerçekten büyük olaymış, mucize. Borçlanması daha yüksek, her şey daha yüksek. Demek ki iyi anlatmışız o zaman, onu becermişiz bir şekilde. 3B'yi aldık ama bunu tutamadık. Ha, bu ilan edilmedi. Çünkü biz bunu alıp şöyle bir şey söyleyeyim. İlk defa bir rating alıyorsanız, aldığınızda yani hiç o piyasada bir şeyiniz yoksa, varlığınız yoksa tahvil olarak, bunu ilan etmiyorlar. İlk tahvil çıkardığınızda ilan ediyorlar. Biz bunu aldık ve Amerikan piyasasında, yani bond market'a tahvil çıkarmak üzere yola çıktık. Saddam Kuveyt'i işgal etti. Körfez krizi başladı önce, erteledik. Sonra Saddam Kuveyt'i işgal etti. Bir kere daha erteledik ve bunu açıklayamadık piyasaya giremediğimiz için. 1992'de Türkiye bu piyasaya girdi ve o sırada açıkladı bu reytingi. Yani reytingi biz aldık ama açıklamak bize nasip olmadı. Böyle bir gelişme oldu.
Ve ondan sonra bir notla başlıyoruz.
Yani çok iyi bir not.
Evet. Şimdi şu anda biz 3B'ye ulaşmak için uğraşıyoruz.
Evet, uğraştırıyoruz. Ve yani ilk girdiğimizde yatırım eşiğini aldık.
Yani bizim kredi notumuz artıyor. Son dönemde arka arkaya artışları gördük ama kredi notu içinde eğer başarı varsa, başarının tek bir ölçüsü var. En az 3B eksi
olmaz. Olacak, evet.
Onun altındaki her not yatırım kategorisi değildir. Ekonominin sorunlu olduğunu yatırımcılara bildiren bir nottur.
Çok, çok doğru. Risk evet. Yüksek diye uyarı yaparak.
Aslında bizim 3B olmadan 3B koşullarında borçlandığımız dönemler de oldu. Yani son 30 yılın bazı bölümlerine bakarsak 35 yılın. Doğru. Yatırım yapılabilir ülke notumuz yok ama 3B'si olan ülkelerle benzer maliyetlerde borçlanmışız. Şimdi mesela 2006-2008 dönemi bunun iyi örneklerinden biri. Şimdi o dönemde biz gene işte şeyi borçlandık ve Türkiye'nin aslında en fazla yabancı sermayeyi doğrudan yatırımı çektiği dönem Türkiye'nin 3B notunun olmadığı dönemdir.
Çünkü Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresine başlamıştık. Evet, yani. Dolayısıyla bütün dünya Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresine başlayan her ülke sonunda üye oluyor diye baktığı için bizi üye olacak diye kabul ettiler.
Bir de şey vardı o dönemde. Şimdi AB ile tam üyelik müzakeresi başlayınca o müzakere kapsamında bizim 35 başlık altında atmamız gereken adımlar. Ekonomi, hukuk, idare, sosyal hayatla ilgili alanlarda adımlar. Evet, başladık ve en azından başlayacaktık. Yani taahhüdümüz o. Yani bir reform süreci vardı. İşte o dönemde yeni ihracat pazarları vardı. Komşularla ticaret, ihracat, ticaret yani gelişmekteydi.
Bir de yapısal reformlar vardı Servet, hatırlarsan. Aynen. Yani işte bankacılık reformunu yapmıştı Türkiye. Yani 2001 krizine bizi getiren birçok olayı çözmeye doğru gittik. Bir kere yeni bir hükümet vardı. Dolayısıyla her yeni hükümet özellikle böyle yapısal reformla başlamışsa olumlu bir başlangıç olarak düşünülüyor. Doğru. Yani bankacılık reformu vardı. Mali disiplinin sağlanması, işte bütçe açıklarının düşürülmesi, borçlanmanın, kamu borçlanmasının düşürülmesi gibi adımlar vardı. Bütün bu adımlarla enflasyonun yavaş yavaş aşağı gidişi vardı. Ve bütün bunlara ek olarak da dediğim gibi şey vardı. Yani Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakeresi başlamıştı.
Fiyat istikrarı sağlanmıştı.
Evet.
Finansal istikrar vardı. Ve yani
paradan rakamlara sıfır atılmıştı.
Tabii,
rakamlar daha anlaşılabilir bir ölçü yakalamıştı Türkiye. Yani olumlu şeyler var.
Rakamlara vardı. Bakınca mesela 2007'de 22 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye girişi
tabii
var.
Tabii tabii büyük bir
2008'de 19.8 milyar. Biz bir daha bu rakamların yanına yaklaşamadık.
Hep yarısını aldığımızda başarı olarak gördük. Hmm. O işte 2005'te Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresinde başladığımız anda dan sonra bir yıl, sonraki yılda hemen ertesi yılda 22 milyar dolar giriş oldu. Sonraki 4 yılda da 72-75 milyar dolara kadar geldi bu. Sonra Avrupa Birliği ile ilişkiler zayıflamaya başlayınca dediğin gibi birden bunun yarısına düştük. Yabancı sermaye.
Yani tekrar 3B olmak için gene bizim güçlü bir hikaye yaratmamız lazım. Doğru evet. Bir şey için.
Bizim tabii burada bunu evet çok doğru. Yani güçlü bir hikaye yani hikaye anlatmamız değil de yaratmak lafını çok doğru kullandın. Hikaye yaratmamız lazım. Yani başlamamız lazım. İşte bilmem şunu yapacağız, hukuku daha iyiye götüreceğiz, demokrasi bunları anlatmayıp bunları yapmamız lazım. Bunları yaparsak geçmişte de yaptığımız için aslında böyle bir şeyi yaratabiliriz. Mesela Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi yeniden eski düzeyine getirmek için uğraşmamız lazım. Bunları yaparsak manzara değişebilir. Mesela burada senin söylediğin şey önemliydi. Yani rating dediğimiz şey sonuçta işte Amerikalı üç kuruluşun, işte Japon bir kuruluşun, neyse dünya uluslararası çapta tanınmış birkaç kuruluşun bir ülkeye not vermesiyle ilgili. Onların ellerinde bir takım şeyler var. Çok böyle siyasetten soyutlanmış olarak karar veriyorlar mı? Çok emin değiliz ondan. Yani Amerika ile ilişkiler çok iyiye gidiyorsa orada biraz torpil yapılabiliyor. Kötüye gidiyorsa biraz aleyhe dönebiliyor. Bunlar biraz etki altında. Daha az etki altında olan yani bir ülkenin risk durumunu ölçmek için CDS primi.
Evet.
CDS primi çok daha şey, çok daha bağımsız bir şey. Evet. Piyasaya göre şekilleniyor. Çünkü.
Yani rating işinde dediğin gibi aslında geçmişine şöyle bakıyorum sadece biz değil. Yani ratingden şikayetçi olmayan ülke yok. Şimdi bundan birkaç yıl önce Fitch Amerika'nın uzun vadeli kredi notunu 3A'dan A2A artıya indirmişti. Ve negatif izlemeden durağına çevirmişti. Ve neden olarak da gelecek 3 yıl için beklenen mali bozulma, artan borç yükü ve tekrardan borç limiti aşmazlarını göstermişti. O dönemde Amerikan İzleme Bakanı Yellen böyle bir sert çıktı ki keyfi ve güncel olmayan verilere dayanarak analiz açıklama yapıyorsunuz dedi. Bu konu benzer bir konu 2008 krizine verdiğinden de medyada konu olmuştu. O zaman evet. 2008 krizinin müsebbiplerinden, sorunlarından birisi reyting kuruluşlarıdır denildi. Çünkü bunlar yaklaşan krizi öngöremediler. Krizin hemen öncesinde verdikleri notlara bakıyorsunuz. Krize giren Portekiz, krize giren Yunanistan, krize giren İspanya, İrlanda, bunların hepsi yüksek notlar almıştı ve Almanya ile Yunanistan'ı aynı notla değerlendirmişti.
Sırf Avrupa Birliği üyesi diye aynı yere. Sonra oralarda kriz çıkınca insanlar dediler ki biz buraya seni dinleyip yani buranın durumu iyidir dedin diye biz buraya girdik, para yatırdık. Şimdi battık. Çünkü biliyorsun Yunanistan'da işte ne diyorlar ona? Tıraş edildi
evet,
değil mi?
Evet. Borçları
borçları silindi bir bölümü.
Evet.
Ana paraların %70'i ödenecek, kalanı silinecek oldu vesaire.
Yani bu rating kuruluşlarının A notuna bakıp Yunan tahvil alanlar büyük zarar etti. Aslında borç krizi patladığında da şimdi önce notları düşürmekte tereddüt ettiler. Yani tam anlamıyla o dönemde hani ışıkta kalmış tavşan benzetmesi var ya, rating kuruluşları bir süre onu oynadı ama sonra ardından hatalarını telafi etmek için o kadar hızlı bir not indirişine başladılar ki. Evet.
Bu da haksızlık.
Krizi daha da tetikledi, daha da derinleştirdi. Onun için o dönemde şey görüldü yani bunların metodolojilerinde bir yanlışlık var. Şeffaflık yoksunluğu var. Hani bunları çok tartıştırdı. Dolayısıyla hani bu rezervi koymak lazım kredi derecelendirme kuruluşlarına bakarken.
Bir de tabii bunların kredi notları, kredi değerlendirme notları yılda iki kere veya bir kere oluyor. Yani dolayısıyla hani çok sık değerlendiremiyorlar. Evet. Mesela ayda bir yapsa her ayki gelişmeye göre bununla ufak ufak oynayabilir, değiştirebilir, hazırlayabilir ortamı. Bunu yapamıyorlar tabii. Bunu yapmak çok ayrı
eskiden
bir iş.
Eskiden takvim de yoktu biliyorsun. Pat diye bir anda haber gelirdi.
Tabii öyleydi.
Ve şimdi bu sonra var. Tartışıldı. Çünkü not gelmeden önce bakıyorsunuz borsada alım ya da satım var. Anlam veremiyor insanlar. Sonra bakıyorsunuz pat diye not arttığında geriye dönüp bakınca anlıyorsunuz tabii, ki bazıları bu bilgiyi önden almış diye. Bunun önüne geçmek için önden takvim.
Aslında birçok şeyi yaptılar sonradan. Yani bu takvim olayı mesela önemli bir şeffaflaşma açısından önemli bir hadiseydi. İkincisi de böyle çok acele yükseltmiyorlar notu. Daha bir nefeslenerek yükseltiyorlar. Evet. Korktular çünkü hızlı yükselttiğin zaman yatırım oraya yöneliyor. Birden işler kötü gittiği zaman sen indirsen de paralar batmış oluyor. Biraz korktular o işte.
Yani benim aslında sonunda diyeceğim de buydu. Yani biz bu reyting işinden ne öğrendik dersek Mahfuz abi, bence reytingçiler not artırırken yavaş ve titiz davranırlar. Not düşürürken ise olabildiğince evet, hızlı davranırlar. Biz bunu yaşadık. Son yıllarda çok net yaşadık. Çok onun için doğru. Ekonomi yani bir deneme alanı haline getirmemek, ekonominin temel kurallarına aykırı uygulamalar yapmak ondan önemli. Çünkü yaptığınız anda notunuz hızla düşüyor.
Çok doğru.
Sonra uğraşın ki tekrar 3B'ye geleceksiniz diye.
Doğru.
Peki neden not artırırlar? Nasıl artırırlar? Şimdi bizim örneğimizde not artışı için neyi beklerler?
Yani mesela hemen burada 2001'e dönelim. Yani 2001 krizinde Türkiye işte notu hızla düşürüldü. Krize girdiğinde hızla düştü. Sonra biraz yavaş da olsa arttı. Niye arttı? Çünkü Türkiye doğru işler yaptı. Yani burada mesela işte borç yükünün çok yüksek olması, düşük olması vesaire, enflasyonun yüksekliği, bunlar çok etkili. Ama bunları düzeltmek için aldığın önlemler önemli. Yani şu anda niye düzeltiyorlar Türkiye'nin şeyini? Çünkü Türkiye 2021'de girdiği irrasyonel şeyden, ekonomi politikalarından vazgeçip bunu rasyonelleştirme yoluna girdi. Dolayısıyla doğru yolda adım attığında bunlar da ona göre yükseltmeye başlıyorlar. Yani işler doğruya gidiyorsa yükseltiyorlar. Doğruya artık öyle. En azından bunu yapıyorlar.
Yani rasyonel dönüşü sevdiler.
Yani öyle değil mi? Şimdi tabii. Hani yanlış bir şey bunu görüyorsun. Mecbur düşürdüler. Çünkü buranın bir tehlike yaratacağını biliyorlardı. Evet. Ve düşürdüler hızlıca. Ve şimdi yükseltiyorlar. Çünkü doğru yola girdi diye yani.
Şimdi son açıklamalarına bakıyorum. Not ne zaman artar diye açıklamaya da koyuyorlar. Bir de hangi koşulda düşer diye. Şimdi ne zaman artar? Enflasyonda sürdürülebilir bir düşüş. Aradıkları bir şey bu. Dış rezervlerin daha da güçlenmesi. Çünkü bir zaman eksi evet, rezerve doğru. Geçmiştik. Dış finansman gereksinimlerinin azalması. Bunlar not artışını tetikleyecek faktörlerden. Bir diğer önemli faktör de yapısal tarafta yer alıyor. Kurumsal yapıyı ve yönetişimi yeniden inşa edecek olan reformların başlatılması diyorlar. Özellikle kurumsal, bu son geçen haftaki Moody's açıklamasında da vardı. Kurumsal yapıya ilişkin risk gördükleri faktör. Bunu önemli bir faktör olarak görüyorlar. Bu da notu taşır. Peki ne zaman düşer diye şöyle bir sıralamışım. Mesela erken bir politika gevşetmesi ya da daha önce yaptığımız gibi alışılmadık bir, hani şu vardı, heterodoks politika karışımına dönülmesi. Bu risk. Uluslararası rezervlerin hızla düşüşü. Bunu tetikleyecek bir gelişme ya da rezervlerin içeriğinde de bir farklılaşma olur. Ödeme dengesi baskısının artması, cari açıkta kalıcı bir genişleme. Ekonomi ve ekonomi yönetimine duyulan güvende sert azalış. İç politik istikrarın bozulması ya da güvenlik durumu. Dış finansmanı etkileyecek, ekonomi etkileyecek bir uluslararası gerilim, uluslararası ilişkilerin bozulması. Amerika ile yaşamıştık biliyorsun, o dönemde evet, not düşüşü eşlik etti. Mevduat sahiplerinin güveninin azalması, dış finansmanın erişimi zorlaşması, büyük ve tekrarlanan bütçe açıkları gibi nedenleri saymış. Bunlar her açıklamada var. Bunlar evet, olursa yani, da tabii, notumuz
çok,
düşer.
Evet, çok anlaşılabilir açıklamalar. Yani bunların hepsi gerçekten not düşürücü şeyler. Öteki demin açıkladıklarında notun yükselmesini şey yapacak, teşvik edecek gelişmeler. Hepsi çok doğru.
Yani reçete belli.
Belli.
Biz geçmişte bir dönemde bu ilk saydığımız faktörler olmasına rağmen notun artmadığı durumlar olmuştu. Siz de o dönemde eleştiriyordunuz. Aslında Moody's'in not artırmasını gereken dönem şu dönem diye.
Tabii doğru, aynen. Yani mesela bence Türkiye'nin en parlak, yani son 20-25 yıla baktığım zaman en parlak olduğu dönem 2004, 2005, 2006, 2007. Yani oralarda Türkiye'nin 2B'lerde falan değil, yani çok hızlı düşürdüler ama 3B'lere çıkmış olması lazımdı bence. 2013 geç bir doğru şeydi. 3B'ye çıkış için. Yani 2007'de, 2008'de bence. Doğru. Mesela 2008'de hadi kriz oldu. 2009'da düştük falan ama. Yani oralardan da iyi çıktık. Ya bilemedin 2010'da en geç Türkiye'nin 3B'ye gelmiş olması lazımdı. Gelemedi. 2013'te geldi. Bence 2013 geçti. Aslında eğrinin aşağıya döndüğü dönemler onlar Türkiye açısından. Mesela şeyde 2010-2011'de falan dolarizasyonun da %30'ların altına geldiği bir dönemde. En parlak dönemler oralardı. Orada arttırmadı. Zaten şey de öyleydi. CDS priminin de en düşük olduğu dönemler de o dönemler. Yani yüzlerdeydi CDS primi Türkiye'nin. Sonra tersine döndü.
Ve şimdi son dönemde bakıyorum işte 2023 Aralık ayında S&P görünümü pozitife çevirmiş. Evet. Ardından 2024 Ocağında Moody's gene görünümü değiştirmiş. Doğru. Not artışı yok. Ondan sonra Fitch not artırıyor. Diğer kuruluşlar da artırıyor. olumlu gelişmeler ama yeterli değil.
Değil.
Evet. Yani yeterli olan az önce dediğimiz gibi başarı ölçütü belli yani. 3B'nin altındaki her not yetersizdir.
Ben yani senin demin okuduğun açıklamalardan bu bir kuruluş ama hepsi de aynı yöndedir eminim. Bunların biraz yapısal reform beklediğini görüyorum. Yani hani bunlar çok böyle hukuktu, demokrasiydi bunlara bakmazlar. Sadece ekonomik bakarlar büyük ölçüde. Ekonomi alanında yapısal reform mesela biraz daha Avrupa Birliği ile ilişkilerin düzelmesi, o yolda onların şeyinde gidilmesi, onların standartlarına yaklaşılması gibi şeyleri sanki beklediklerini anlıyorum biraz daha.
Biz tabii bazı şeyleri yapıyoruz. Not artmıyor, şikayet ediyoruz ama biz bunu reyting için değil de kendimiz için yapıyoruz. Dolayısıyla biz yapalım da notumuz artmasın. Çünkü bu not artışı olmadan da borçlanırız. Yani ekonomi sağlam olduğu zaman onun dışarıda piyasada bir karşılığı var.
İşte o karşılık ama biraz maliyetli. Yani bizim notumuz şimdi artsa 3B veya yukarıda biraz daha yukarı. Yukarısı hadi neyse çok biraz hayal olur gibi şimdilik ama 3B'yi yakalasak maliyetimiz daha düşer. Tabii bu çok net yani borçlanma. Yani hani biz yapalım da onlar vermesin doğru. Esas olan kendimiz için yapıyoruz bunları. Ama yani o arada zaten reyting de düzelir, CDS de düşer. Bunlar olduğu zaman biz çok daha ucuza borçlanabiliriz. Olayı ve sadece borçlanma değil, yabancı sermaye yatırımı da girişe geçer. Çünkü Türkiye gerçekten potansiyeli olan büyük bir ülke. Nüfusu çok, işte çevresine daha hakim gibi bir ülke. O nedenle buraya ciddi yatırım gelir yani. Bunları düzeltebilirsek.
Peki. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için.